Ayrım 20, 2 dakika kuralı, Robert Grace, sayfa 222. 30. kısım. Holman kapıyı kapattığında Pollard Union istasyonu yönüne döndü. Ne yapıyordun, neden tekrar içeri girdin? Vantilatörü onarabilir miyim diye baktım. Bizim burada yapacak önemli işlerimiz var ve sen zamanını buna mı harcıyorsun? Kadın bizim ona yardım ettiğimizi zannediyor. Oradan öyle ayrılmak pek doğru gelmedi. Holman kendisini o kadar kötü hissediyordu ki Pollard'ın sessizleştiğini fark edememişti. Neden sonra Pollard'a baktığında ağzının sert bir çizgi haline aldığını ve alnının dikey bir çizgiyle kesildiğini gördü. ''Ne?'' dedi. ''Anlamamış olabilirsin ama ben bunu yapmaktan hoşlanmadım.'' Oğlunu kaybeden zavallı bir kadına yalan söylemek benim de hoşuma gitmedi ve olmadığım birinin kimliğine bürünüp ortada dolaşmayı sevmem. FİB'de çalışırken bu tür şeyler daha kolay ve daha basit gelirdi ama artık orada çalışmıyorum ve yapabileceğimiz tek şey buydu. İşleri daha da berbat bir hale getirmeni istemiyorum. Holman Pollard'a baka kaldı. Gecenin büyük bir bölümünü onu bu işe karıştırdığı için pişman olmakla geçirmişti ve o anda kendisini bir gerizekalı gibi hissediyordu. Özür dilerim, böyle olmasını istememiştim. Boş ver, istemediğini biliyorum. Pollard'ın o anda kötü bir ruh hali içinde olduğu belliydi ve Holman ne diyeceğini bilemiyordu. Özür dilerim. Pollard'ın dudakları gerildiği için Holman bir kere daha özür dilememeye ve konuyu değiştirmeye karar verdi. ''Hey, şu Ali konusunun önemli olduğunun farkındayım. İptal edilmiş bir numaradan onu bulabilir misin?'' ''Fip'teki bir arkadaşım bunu yapabilir. Numara artık kullanım dışı olsa bile veri tabanından o numaranın eski abonelerini bulabilirler.'' ''Ne kadar sürer?'' Bilgisayarla yapılıyor, saniyenin binde biri kadar. Ellie neden tanık listesinde yer almamıştı? Çünkü onun varlığından haberleri yoktu Holman. Peh! Özür dilerim. Bu yüzden önemli. Onun varlığından haberleri yoktu ama Fowler'ın vardı. Bu da Fowler'ın başka bir kaynaktan Ellie hakkında bilgi topladığı anlamına gelir. Fowler ve şu yeni adam. Pollard Holman'a bir an baktı. ''Evet ve yeni adam. Bu kızla konuşmak için sabırsızlanıyorum Holman. Onlara ne anlattığını öğrenmek istiyorum.'' Holman düşüncelere daldı. Main caddesinden nehre doğru gidiyorlardı. Kızın onlara ne anlatmış olabileceğini Holman da merak ediyordu. ''Belki de onlara parayı paylaşmak için köprünün altında buluşmayı teklif etmiştir.'' Pollard Holman'a bakmadı, bir an sessiz kaldı, sonra da omuzlarını silkti. ''Göreceğiz. Ben konuşup konuşmadıklarını ve konuştularsa ne zaman konuştuklarını anlamak için şu telefon faturalarını bir kere daha inceleyeceğim. Daha sonra seni arayıp ne bulduğumu bildiririm.'' Holman Pollard'ın araba kullanmasını seyretti ve öğleden sonrasını bu işle geçireceği için kendini daha da suçlu hissetti. ''Dinle, bütün bu zahmetlere katlandığın için sana bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Tatsız bir şey söylemek istememiştim.'' ''Rica ederim, unut gitsin. Daha önce hayır dediğini biliyorum ama sana biraz ödeme yapmak istiyorum. Benim arabamla gitmemize izin vermediğin için en azından benzin parasını.'' ''Benzin almak zorunda kalırsak ödemene izin veririm. Bunun kendini daha iyi hissetmene faydası olur mu?'' ''Başına dert olmak istemiyorum. Bu kadar zaman ayırdığın için kendimi zaten kötü hissediyorum.'' Pollard cevap vermedi. ''Kocam bu kadar zaman harcamanı aldırmıyor mu?'' ''Kocamdan konuşmayalım.'' Holman haddini aştığını fark ederek konuyu kapattı ve sessizliğe gömüldü. Onu Starbucks'ta ilk kez gördüğünde alyans takmadığını fark etmişti ama Pollard çocuklarından bahsettiği için bunu nasıl yorumlayacağını bilememişti. Şimdi konuyu açtığı için pişman olmuştu. Konuşmadan yol almaya devam ettiler. Nehri geçerlerken Holman 4. cadde köprüsünü görmeye çalıştı ama köprü çok uzaktaydı. Pollard beklenmedik bir anda konuşunca Holman şaşırdı. ''Kocam yok, öldü.'' ''Üzüldüm. Beni ilgilendirmezdi. Daha da kötüsü ayrılmıştık. İkimizin de istediği bir boşanmanın eşiğindeydik. Pollard omuz silkti ama Holman ona bakmadı. Ya sen? Senin karınla aran nasıldı? Richard'ın annesiyle mi?
Evet.
Biz evlenmemiştik. Tipik. Eğer geriye dönüp baştan başlayabilsem onunla evlenirdim. Ama ben böyleydim. Hapse girene kadar dersimi almamıştım.
Bayan Marchenko'nun vantilatörünü tamir etmek için eve döndüğüne inanamıyorum.
Holman omuz silkti.
Bu çok güzeldi Holman. Çok çok güzeldi.
Holman Union istasyonunun görüntüye girmesini seyretti ve gülümsediğini fark etti. 31. Kısım. Pollard onu bıraktığında Holman Union istasyonundan ayrılmakta acele etmedi. Pollard gidene kadar bekledi ve Olvera Caddesi'ne yürüdü. Parlak tüylü şeyler giymiş Meksikalı bir dans grubu bir davulun ritme eşliğinde Toltec dansı yapıyordu. Dipnot, Toltec, Azteklerden önce Meksika'da yaşamış Amerikalı Kızılderililer. Davulların vuruşu seri ve ilkeldi ve dansçılar birbirlerinin etrafında o kadar hızlı süzülüyorlardı ki uçuyorlarmış gibi görünüyorlardı. Holman bir süre seyretti ve bir churro aldıktan sonra kalabalığın arasına karıştı. Dünyanın dört bir yanından gelen turistler dar sokakları ve dükkanları doldurmuşlar, sombrerolar ve Meksika el işleri alıyorlardı. Holman aralarına karıştı, havayı içine çekti, güneşi hissetti ve churro'nun tadını çıkardı. Dükkan sıraları boyunca dolaştı. İlgisini çeken bir şey olduğunda bazılarının önünde durdu ve bazılarının önünde durmadan geçti. Holman içinde uzun süredir unutmuş olduğu bir neşe hissetti. Uzun süre hapis yatanlar yeni tahliye edildiklerinde çoğunlukla açık alan korkusu yaşarlar. Hapishane danışmanları mahkumların yaşadıkları bu açık alan korkusuna özel bir isim vermişlerdir. Yaşam korkusu. Özgürlük bir insana pek çok seçenek sunardı ve bu seçenekler dehşet vericiydi. Her seçim potansiyel bir başarısızlıktı. Her seçim hapishaneye atılan geri bir adım olabilirdi. Bir odadan çıkmak veya adres sormak gibi basit seçimler kişiyi utandırabilir ve hareket etmesini imkansızlaştırabilirdi. Ama Holman neşeyi hissediyor ve korkuyu arkasında bıraktığını biliyordu. Yeniden özgürlüğüne kavuşuyordu ve bu kendisini iyi hissetmesini sağlıyordu.
Keşke Pollard'dan öğle yemeğinde bana katılmasını isteseydim diye düşündü.
Pollard ona ayırdığı zaman karşılığında para almayı kabul etmediği için Holman ona sandviç ısmarlamayı teklif edebilirdi. İkisinin Filipin yerinde Fransız sosu veya Meksika lokantalarından birinde bir taco tabağını paylaştıklarını hayal etti ve salaklık ettiğini fark etti. Pollard bunu yanlış anlayabilir ve onu tekrar görmek istemeyebilirdi. Holman kendisine bu konularda dikkatli olmasını tembih etti. Belki de sandığı kadar özgür değildi. Holman açlığı geçtiği için arabasına bindi ve telefonu çaldığında eve gidiyordu. Arayanın Pollard olmasını diledi ama telefonun ekranında arayan numaranın Chi'ye ait olduğu görünüyordu. Holman telefonu açtı.
''Selam kardeşim.''
''Neredesin Holman?''
Chi'nin sesi sakindi. ''Eve gidiyordum. Biraz önce Union istasyonundan çıktım.''
''Beni görmeye gel kardeşim, dükkana gel.''
Holman Chi'nin ses tonundan hoşlanmamıştı. ''Ne oldu?''
''Hiçbir şey olmadı, sadece beni görmeye gel, tamam mı?''
Holman yolunda gitmeyen bir şey olduğundan emindi ve bunun Random'la ilgisi olup olmadığını merak etti. ''Sen iyi misin?''
''Bekliyorum.''
Chi yanıt beklemeden kapatmıştı. Holman otoyola girip güneye yöneldi. Chi'yi aramak istiyordu ama isteseydi konuyu kendisine telefonda anlatacağını bildiği için şimdi iyice endişelenmişti. Chi'nin dükkanına vardığında arabayı otoparka çekti. Chi dışarı çıktığında Holman arabasını park ediyordu. Holman onu görür görmez durumun kötü olduğunu anladı. Chi'nin yüzünde korkunç bir ifade vardı ve Holman'ın arabayı park etmesini beklemedi. Holman'a durmasını işaret etti ve yan koltuğa atladı.
''Biraz dolaşalım kardeşim, bloğun etrafından dolaş.''
''Ne oldu?''
''Sen sadece sür kardeşim, buradan uzaklaş.''
Trafiğe girdiklerinde çiğ etraflarındaki arabaları görebilmek için başını sağa sola çevirdi. Arkalarında kimin olduğunu görmek için dış aynayı ayarladı.
Maria Juarez'in kaybolduğunu sana polisler mi söylemişti dedi.
Evet, kayıp emri çıkartmışlar.
Bu palavra dostum, sana palavra atmışlar.
Sen neden bahsediyorsun?
Kaçmamış kardeşim, Carlos'un polisler onu götürmüşler.
E kaybolduğunu söylemişlerdi, kayıp emri çıkartmışlar.
Evvelki gece mi?
Evet, evet, evvelki gece.
Onların emri kıçımı öpebilir. Gecenin bir yarısı onu yakalamışlar. Orada bulunan bazı kişiler görmüşler. Gürültüyü duymuşlar ve iki orospu çocuğunun onu bir arabaya tıktıklarını görmüşler.
Polis arabasına mı?
Arabaya.
Polis olduğunu nereden biliyorlarmış?
Kadını o kızıl saçlı herif götürmüş dostum. Seni silkeleyen o lanet olası herif. Oradan biliyorlarmış. Onlar bana senin yakalandığını haber veren kişiler dostum. Seni yakalayan herif olduğunu söylediler.
Holman bir süre sessizce yol aldı. Kızıl saçlı herif Vukovic'ti ve Vukovic random için çalışıyordu. Plakayı almışlar mı?
Hayır dostum, gecenin o saatinde mi?
Ne tür bir arabaymış?
Koyu mavi veya kahverengi bir Crown Victoria. Bana polislerin dışında kimin Crown kullandığını söyler misin?
Holman sessizleşti ve çiğ başını salladı.
Bu kar olası aynasızlar ne yapıyorlar dostum? Neye bulaştın?
Holman arabayı sürmeye devam etti. Düşünüyordu, bunu Pollard'a söylemeliydi. 32. kısım. Pollard buna kanın kaynaması adını veriyordu. Hollywood otoyolunda son sürat giderken kumanda tablosu da vuruyor, yumruğunu sıkıyor. Bir olayla önemli bir ilerleme kaydettiğinde daima bacaklarında ve parmaklarında duyduğu elektriklenmeyi hissediyordu. Kanının kaynadığını. Şimdi yalnızca bir başkasına ait eski olay notlarını ele geçirmekle kalmamıştı. Artık yeni bir ortağı vardı. Pollard yeni bir ipucu yakalamıştı ve bu soruşturma tamamen kendisine aitti. Hollywood'a girip Kauenga geçidini tırmanırken April Sanders aradı.
Selam arkadaş, konuşabiliyor musun?
April o kadar fısıldayarak cevap verdi ki Pollard ne dediğini zor anladı.
Ofis, başka donut var mı?
Elimde kullanım dışı bir numara var ve arabamdayım. Benim için abonesinin kim olduğunu bulabilir misin?
Evet sanırım, ayrılma.
Pollard gülümsedi. Gözetlenmediğinden emin olmak için Sanders'ın bölmesinden etrafa bakındığını biliyordu.
Evet elbette, nasıl?
Pollard numarayı okudu.
Bölge kodu 310.
Bekle. Verizon'da Allison Witt adına kayıtlı birini görüyorum. Witt, W-H-I-T-T.
Fatura Hollywood'da posta kutusu gibi bir yere gönderiliyormuş. İstiyor musun?
Evet, söyle. Adres Sunset Bulvarı'nda özel bir posta kutusu hizmetine benziyordu.
Aboneliğin bitiş tarihi nedir?
Geçen hafta, 6 gün önce. Pollard düşündü. Eğer Fowler, Leyla Marchenko'yu ziyaret ettiği tarihlerde Ali'nin numarasını ele geçirmişse onunla temas etmiş olabilirdi. Belki Ali'nin numarasını iptal etmesinin nedeni Fowler'ın onu arabasıydı.
April, bir bak bakalım yeni numarası var mı?
Ah bekle. Bekle, hayır yok. Alison Witt kayıtlı değil. Pollard rehberde yeni kaydın olmamasının dikkate değer olduğunu, yine de bunun olağan dışı bir şey olmadığını düşündü. Rehberde kaydı olmayan aboneler normal veri tabanında görünmezlerdi ve Witt'in yeni numarası kayıtlı olmayabilirdi. Ayrıca Witt'in başka bir isimle numara almış olması veya başka bir şahsa fatura edilen telefonu paylaşması da mümkündü. Kötü haber bunlardan hiçbirinin Pollard'ın onu bulmasına yararı olmayacağıydı.
Dinle, bir şey daha var. Sormaktan nefret ediyorum ama sistemde bu kızı araştırabilir misin?
Suç bilgi merkezinde mi?
Nerede olursa motorlu taşıtlar dairesi de olabilir. Onu bulmaya çalışıyorum.
Benim bilmem gereken bir şey mi?
Öyle olursa sana yarın haber veririm.
Sanders durakladı ve Pollard onun yine ofisi kontrol ettiğini tahmin etti. Devlete ait bir veri tabanına kendi masasından giremezdi. Sanders yine hattaydı.
Şu anda yapamam. Lees burada ama onu göremiyorum. Ne yaptığımı sormasını istemiyorum.
O halde beni daha sonra ara.
Gittim.
Pollard kaydettiği gelişmelerden dolayı mutluydu. Allison'ın telefon numarasının iptal edilme tarihiyle Fowler'ın Bayan Marchenko'yu sorgulama tarihlerinin birbirlerine çok yakın olması fazlasıyla tesadüfiydi. Tesadüfler olabilirdi ama bütün polisler gibi Pollard da bu tesadüflerden kuşkulanmayı öğrenmişti. Telefonu bıraktı. Fowler'ın telefon kayıtlarını incelemek ve Sanders'ın araması için sabırsızlanıyordu. Sanders isabet kaybederse Pollard posta kutusu hizmetleri aracılığıyla irtibat bilgilerini elde edebileceğini biliyordu. Rozeti ve kimliği olmadan posta kutusu hizmetlerinden herhangi bir bilgi almak zor olabilirdi. Ama bu onu soruşturmada sonuca götürebilirdi. Pollard gülümsediğini fark etti. Pollard gün bitene kadar Sanders'tan haber alamayabileceğinin farkında olduğu için arabasını yıkattı ve Ralph'in yerine gitti. Bol miktarda yiyecek, tuvalet kağıdı ve oğlanların sevdiği şeylerden aldı. Aç kurtlar gibi yiyorlardı ve sanki her geçen gün daha fazla yer olmuşlardı. Pollard Holman'ın da bir zamanlar küçük olduğu için kutularca cücubes alıp almadığını merak etti. Ve hayır, almamıştır diye düşündü. Bu onu üzdü. Artık onu tanımaya başlamıştı ve Holman oldukça iyi bir adama benziyordu. Ama Pollard buna rağmen onun hayatının büyük bir bölümünü bir suçlu olarak geçirdiğini biliyordu. Tutukladığı bütün serserilerin bir öyküsü olurdu. Borç, uyuşturucu bağımlılığı, mütecaviz ebeveynler, olmayan ebeveynler, öğrenme güçlüğü, fakirlik, her ne olursa. Bunların hiçbiri önemli değildi. Önemli olan yasaları çiğneyip çiğnemediğinde. Suç işlersen hapse girerdin ve Holman hapse girmişti. Pollard onun oğluyla ikinci bir fırsat yakalayamamış olmasının üzücü olduğunu düşündü. Aldığı malzemeleri yerleştirmesi bitince evi topladı ve Fowler'ın telefon faturalarıyla salondaki kanepeye oturdu. Fowler'ın Bayan Marchenko'yu görmeye gittiği gün başlayan aramaları okudu ve birkaç gün sonrasına geldiğinde Allison Witt'in numarasını buldu. Fowler onu o perşembe aramıştı ve Holman'ın oğlu o gece geç saatte dışarı çıkmış ve eve çamurlanmış olarak gelmişti. Fowler Witt'i aramıştı ama Bayan Marchenko onunla ilgili herhangi bir bilgi vermediğini iddia etmişti. Bu da Fowler'ın numarayı başka bir kaynaktan elde etmiş olduğu anlamına geliyordu. Pollard faturanın geri kalan kısmını da inceledi ama Fowler o perşembe günü yalnızca Witt'i aramıştı. Pollard daha sonra Richard Holman'ın faturasını incelediyse de hiçbir şey bulamadı. Pollard Fowler'ın Allison Witt'i nereden öğrenmiş olduğunu merak etti. FBI'ın tanık listesini tekrar gözden geçirdi. Özetlerde Marchenko'nun ev sahibinin ve komşuların adları geçiyordu. Ama Allison Witt adının herhangi birinden bahsedilmemişti. Komşulardan biri Marchenko veya Parsons'ın bir kız arkadaşı olduğunu bildirmiş olsaydı dedektifler onun peşine düşerler ve adını da tanık listesine alırlardı. Ama bunun tam tersi olmuştu. Komşuların hepsi iki adamın da dairelerine gelen arkadaşları, kız arkadaşları veya ziyaretçileri olmadığını belirtmişlerdi. Buna rağmen Fowler Bayan Marchenko'yu ziyaret etmeden önce Witt'in varlığını öğrenmişti. Belki beşinci adamın da kızdan haberi vardı, belki de beşinci adamın telefon numarası Fowler'ın faturasının herhangi bir yerindeydi. Kapının zili çaldığında Pollard hala bu konuyu düşünüyordu. Sayfaları bir araya topladı, kapıya gitti ve gözetleme deliğinden baktı. Annesinin çocukları eve getirmesi için henüz erkendi. Kapıdakiler Lees ve Bill Cecil'di. Lees kaşlarını çatmış sokağın aşağısındaki bir şeye bakıyor ve huzursuz görünüyordu. Saatine bakıp kaşlarını çattı, çenesini ovuşturdu ve tekrar zili çaldı.
Pollard ve Martin'in konukları olduğunda Cecil birkaç kez evlerine gelmişti ama Leeds hiç gelmemişti. Pollard, Phoebe'den ayrıldığından beri Leeds'i ofis dışında görmemişti. Kapıyı açtığında Leeds tekrar zile uzanmak üzereydi.
Chris, Bill, bu ne sürpriz?
Özellikle Leeds Pollard'ı görmekten ötürü pek memnun görünmüyordu. Mavi takım elbisesi kambur sırtından dökülüyor ve artık işini sevmeyen leylek kadar uzun boylu bir hırpaniyi andırıyordu. Cecil ifadesiz yüzüyle Leeds'in yarım adım arkasında duruyordu.
Leeds bence de öyle. İçeri girebilir miyiz dedi.
Elbette tabii.
İçeri girmeleri için kenara çekildi ama ne söyleyeceğini bilmiyordu. İçeri önce Leeds girdi. Cecil Pollard'ın yanından geçerken kaşlarını kaldırarak Leeds'in havasında olmadığı uyarısında bulundu. Pollard salondaki Leeds'in yanına gitti.
Şaşırdım. Buralarda mıydınız?
Hayır, buraya seni görmeye geldim. Çok güzel Catherine, harika bir evin var. Çocuklar buradalar mı?
Hayır, kamptalar.
Çok yazık, onları görmek isterdim.
Pollard yine babasının karşısındaki küçük çocuğa dönüştüğü zamanlardaki gibi ürpertici bir duyguya kapıldı. Cecil kapının hemen iç tarafında dururken Leeds evi inceliyormuş gibi etrafına bakınıyordu. Leeds küçük salon turunu bitirdi ve kıç üstü karaya oturan bir gemi gibi Pollard'da karar kıldı.
''Sen aklını mı kaçırdın?'' dedi.
''Pardon?''
''Neden mahkum olmuş bir suçluyla ilgileniyorsun?''
Pollard'ın midesi burkuldu ve yüzüne kan hücum ettiğini hissetti. Ağzını açarken Leeds başını sallayarak ona engel oldu.
''Max Holman'a yardım ettiğini biliyorum.''
Pollard inkar edecekti ama yalan söyledi.
''Bunu inkar etmiyorum ki. Chris o oğlunu kaybetti. Benden bu konuda polisle konuşmamı istedi.''
''Oğlundan haberim var Catherine. O adam bir suçlu. Sen bunu benden daha iyi biliyor olmalısın.''
''Ne olmuş suçluysa buraya neden geldiğini anlamıyorum Chris.''
''Çünkü sen 3 sene boyunca benim ekibimde çalıştın. Seni ben seçmiştim. Seni kaybettiğimde öfkeden çıldırdım. Kendine bunu yapmana izin verirsem kendimi asla affedemem.''
''Neyi yapmama Chris?'' ''Ben yalnızca adamın oğluyla ilgili sorularına cevap bulmasına yardım ediyorum.''
20. ayrımın sonu. Sayfa 235.